Ayrım 14.
Yine söz gelişi bir disiplin kuralı ya da bir görgü kuralı grupta tartışma konusu olabilir. Bu konuda öğrenciler görüş, duyuş, tutum ve yargılarını ifade etme olanağı bulabilirler. Her öğrenci kendininkinden farklı görüş, duyuş ve inanışlarla karşılaştıkça kendini öz eleştiriye tabi tutabilir. Böylece bireylere yalnız dinleme değil, kendilerini anlatma, tepkilerini açığa vurma olanağı veren grup tartışmaları yoluyla iletilecek bilgi, geçerli, anlamlı ve bir karar verme durumunda işe yarar bilgi olma niteliğini kazanacaktır. Grup tartışmalarının etkili olabilmesi için tartışmaları yöneten psikolojik danışman ya da sınıf öğretmenlerinin aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmaları yararlı olur. 1. Psikolojik danışman ya da danışman öğretmen, eğitsel, mesleki ya da kişisel sosyal alanda öğrencilere iletilmesi gereken bilgiyi ya da bu alanlarla ilgili herhangi bir sorunu gruba getirmeli, bu konuda öğrencilerin düşünce ve duyuşlarını açıklamalarına olanak sağlamalıdır. 2. Her bireyin öznel dünyası, yaşantıları farklı olduğu için herhangi bir konudaki olgulara karşı tepkisi kendine özgü ve başkalarınınkinden farklı olacaktır. Onun için yapılacak şey her öğrencinin görüşüne saygı göstermek ve grup üyelerinin de birbirlerine saygılı davranmaları için gerekli ortamı yaratmak olmalıdır. 3. Bilginin gruba verilişi didaktik bir yöntemle, ders anlatma şeklinde, soyut ve kuru bir biçimde olmamalıdır. Bilgi verirken öğrencilerin tartışma konusuyla kendi yaşantıları arasında ilişki kurmalarına ve birbirlerinin yaşantılarını paylaşmalarına yardımcı olunmalıdır. 4. Grupta birkaç öğrencinin tartışma zamanını tekerlerine alıp başka üyeleri kendi duyuş ve düşünüş çizgilerine getirmeye kalkışmalarına engel olunmalıdır. 5. Grup tartışmalarına herkesin katkısını sağlamaya çalışmalıdır. Sınıfın bir köşesinde sessiz oturan ve görüşlerini söylemekten çekinen öğrencilere de konuşma olanağı sağlanmalıdır. 6. Psikolojik danışman ya da danışman öğretmen, tartışmalarda mümkün olduğu kadar kendi görüş, duyuş ve değer yargılarını gruba aşılamaktan kaçınmalıdır. Ancak öğrenciler sorduğu takdirde konuyla ilgili görüşlerini samimi ve doğru olarak açıklamalıdır. Rehberliği, bireye kendinden ve çevresinden haberdar olmasına, doğru ve yerinde kararlar verebilmesine yardımcı olmak diye tanımlarsak, bilgi verme servisi bireyi çevresinden haberdar etme görevini yürütür. Birey kendi hakkında rehberliğin, bireyi tanıma fonksiyonunun yardımı ile edindiği bilgilerle çevredeki olanaklar hakkında edindiği bilgileri birleştirir, çözümler, yorumlar ve bir karar verme işleminde kullanır. Karar ne kadar ayrıntılı bilgiye dayanırsa o derece isabetli olabilir. Bireyin kendisi ve çevresi hakkında edinilen bilgileri kendisine iletirken, psikolojik danışman, rehberliğin bireysel kararlara yardımcı bir hizmet olduğunu gözden uzak tutmamalıdır. Rehberlik, bireye rağmen birey hakkında kararlar almak değil, bireyin uygun kararlar almasında bireye yardımcı olmaktır. Bu açıdan bakılınca eğitsel ve mesleki bilgi verme işlemi, bazı mesleklere eleman çekme ya da bazı mesleklerden öğrencileri uzaklaştırma amacı için kullanılmamalıdır. Psikolojik danışman, birinci derecede bireyin gelişimine yardımcı olmaya çalışması gerektiğini unutmamalıdır. Meslek rehberliğinde bilgisayar kullanımı. Bilgisayarların eğitim uygulamalarına girmesiyle bugün eğitim programları ve meslekler hakkında toplanan bilgileri bilgisayarlarda saklamak, sınıflamak ve bireylere yine bilgisayarlar yoluyla iletmek mümkün olabilmektedir. Hatta bilgisayarlar sadece bilgileri depolayan sistemler olmaktan daha ileri gelişme göstermiş ve bireylerin karar verme gücünü geliştiren araçlar haline gelmişlerdir. Sağladıkları hizmetlerin karmaşıklığı ve gelişmişliği bakımından birbirinden farklı bilgisayar sistemleri geliştirilmiştir. Bilgisayarların bir kısmı kişiye sadece ilgilendiği meslekler veya okullar hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Bir kısım bilgisayarlar kişiye kendine ilişkin bilgileri girdiğinde ona uygun olabilecek mesleklerin ve eğitim alanlarının listesini vermektedir. Bir kısım bilgisayarlarsa öğrenciye etkileşime girme olanağı vermektedir. Bir öğrenci bilgisayara verdiği bilgileri, inputları her an değiştirebilmekte, bilgisayar da yeni verilere göre meslek veya okul listelerinde gerekli değişikliği yapmaktadır. Daha gelişmiş sistemlerse, öğrenci tarafından seçilen alternatiflerin tutarlılığı hakkında kişiye fikir vermekte, öğrencinin niteliklerini dikkate alarak ona seçtiği alternatiflerin her birine ulaşma olasılığını söylemektedir. Kısaca öğrenci bilgisayar terminali karşısında bir tür psikolojik danışma yaşantısı geçirmektedir. Ülkemizde de meslek rehberliğinde bilgisayarlardan yararlanma gereksinimi hissedilmiş ve Kanada'da geliştirilen Choices Seçenekler Programı'nın Türkiye'ye uyarlanması için Özoğlu ve Ülkü tarafından çalışmalar yapılmıştır. Yükseköğretimde program seçme ve sorunu olan öğrencilere yardımcı olmak amacıyla ÖSYM'de Kuzgun ve Söz Alan 1993 tarafından Bilgisayar Destekli Meslek Rehberliği BİLDEMER programı geliştirilmiştir. Bu program halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde lise öğrencilerinin hizmetine sunulmuştur. Bazı bilgisayar sistemlerinde öğrenci sistemle diyalog kurarak değerlerini gözden geçirmekte, seçenekleri incelemekte, verileri yorumlamakta ve karar verme stratejileri geliştirmektedir. Ancak bu sistemin yararlı olabilmesi sisteme verilen bilgilerin doğru olmasına bağlıdır. Bu da öğrencinin kendini iyi tanıması ve değerlendirmesi ile gerçekleşebilir. Araştırmalar bilgisayar destekli meslek rehberliği ile yapılan tercihlerle danışman destekli meslek rehberliği ile yapılan tercihler arasında gerçekçi ve tutarlı olma bakımından önemli bir fark olmadığını göstermektedir. Ancak bilgisayar destekli meslek rehberliği bireylere karar verme yaşantısı geçirme olanağı vermekte, kendini daha iyi değerlendirme sorumluluğunun bilincine varmasına yardımcı olmaktadır. Bilgisayar, danışmanı devreden çıkarmamakta, öğrencileri mesleki danışmaya hazırlamakla danışmanların işini kolaylaştırmaktadır. Öğrencilerin mesleki bilgi edinme konusunda girişimde bulunmalarını teşvik edici ve karar verme becerisini geliştirici bir araç olarak bilgisayarlar meslek rehberliğine önemli yararlar sağlamaktadırlar. 5. Bölüm. Meslek rehberliği ve danışmanlığında belli başlı yaklaşımlar. Meslek rehberliği, rehberliğin özel bir alanı olup, kişiye eğitim ve meslek alanlarında başarı için gerekli özellikler hakkında aydınlatmanın ve ona eğitim ve meslek olanakları hakkında bilgi vermenin ötesinde, meslek kararını belirleyen faktörleri incelemeyi ve doğru karar verebilmesi için kişiye yapılan yardımları da kapsamaktadır. Meslek psikologları meslek seçimi olayını açıklamak için çeşitli kuramlar geliştirmişlerdir. Bu bölümde meslek seçimi kuramlarından bazıları açıklanmıştır. Özellik faktör kuramı. Minnesota Üniversitesi öğretim üyelerinden Williamson, Patterson ve Darley tarafından geliştirilen ve daha sonra özellik faktör kuramı olarak adlandırılan bu yaklaşıma göre, İnsan bir takım gizli güçlerle dünyaya gelir ve her insan kendine özgü bir varlıktır. Kişilik, yetenek, ilgi, değer ve tutum gibi birbirinden ayrı ama birbiriyle etkileşim halinde bulunan bir takım özellik ya da faktörlerden meydana gelir. Bu özellikler davranışları gözlemekle ya da test ve envanter gibi ölçme araçlarıyla saptanabilir. Danışmanın görevi bireyi bilimsel yöntemlerle incelemek, onun zayıf ve güçlü yönlerini belirlemek ve başarılı olacağı alanları kendisine göstermektir. Williamson'a 1950 göre mesleki psikolojik danışma sürecinin dayandığı ilkeler şunlardır. 1. Her bireyin kendine özgü bir nitelikler örüntüsü vardır ve bu nitelikler ergenlik döneminden sonra kararlılık kazanırlar, yani pek değişmezler. 2. Belli mesleklerde gerekli olan iş etkinlikleri ile kişilik ve ilgi örüntüleri arasında bir bağlantı vardır. O halde mesleklerinde başarılı olmuş kimselerin özelliklerinin incelenmesi, meslek seçecek olan bireylere yardımcı olacak bilgiyi sağlayacaktır. 3. Farklı okul programları birbirinden farklı yetenek ve ilgi örüntüsü gerektirecektir. 4. Psikolojik danışmanın bir danışanın sahip olduğu niteliklere ilişkin tanıları, o danışanın belli bir programda ya da meslekte başarılı olmasını sağlayacaktır. Çünkü programda bireyin bilinen yönlerine dayanarak bazı yenilik ve değişiklikler de yapılabilecek, bir bakıma programda biraz bireyin koşullarına göre uyarlanabilecektir. Her birey akılcı bir yolla kendi kapasitesini ortaya koyma gücüne ve isteğine sahiptir. Kişi yaşamını düzenlemek ve sürdürmek için çalışır. Psikolojik danışma süreci ise şu basamaklardan oluşmaktadır. Analiz. Danışan hakkında çok çeşitli kaynaklardan bilgi toplama. Sentez. Elde edilen verilerin düzenlenmesi, özetlenmesi ve aralarındaki ilişkilerin saptanması. Teşhis, tanı. Bireyin sorununun kaynağı hakkında danışanın bir yargıya varması. Prognoz. Sorunun geleceği, karşılaşılabilecek güçlükler hakkında bazı tahminler yapılması. Psikolojik danışma. Danışanla danışmanın sorununun çözümü için değişik yollar aramaları. İzleme. Psikolojik danışmanın etkinliğinin değerlendirilmesi. Bu işlemler bir hekimin hastasına yardımcı olurken yaptığı işlere benzediği için bu yaklaşıma tıbbi modelde denmektedir. Özellik faktör yaklaşımını benimsemiş bir danışman, danışanla iyi ilişkiler kurduktan sonra onun kendini tanımasına yardımcı olmak ve sorununun kaynağını bulabilmek için çeşitli ölçme araçları uygular. Verilerin bütünleştirilmesi ve anlamlaştırılmasından sonra varılan sonuç danışana bireysel psikolojik danışma yoluyla iletilir. Beklenti tabloları ve profiller kullanılarak ölçme sonuçları somut bir biçimde anlatılmaya çalışılır. Danışanın durumuna ve hakkında edinilen bilgilere dayanarak danışman çeşitli hareket programları geliştirir, danışana tavsiyelerde bulunur ve onu belli bir hareket tarzını benimsemeye ikna eder. Yukarıda açıklanan yöntemlerle yürütülen özellik faktör yaklaşımı danışmana, danışanı yönlendirme rolü tanıdığı için güdümlü danışma yöntemini benimseyen kuramlar arasında yer alır. Bu danışma yaklaşımı daha çok eğitim programı ve meslek seçme, okul başarısızlığı gibi sorunlara uygun düşmektedir. Bu yaklaşıma göre meslek rehberliğini de kişinin niteliklerine uygun bir programa, okula ya da mesleğe yerleştirilmesindeki doğruluğu sağlama işlemidir. 1950'lerde ve daha sonra meslek seçimi sorununa oldukça farklı bir biçimde yaklaşıldığı görülmektedir. Artık meslek psikologları kimler hangi mesleklere uygundur, kimler hangi mesleklerde başarılı olurlar gibi sorular yerine, meslek hedefleri nasıl oluşur, nasıl gelişir ve nasıl uygulamaya konur? Bir kimse hayatının çeşitli evrelerinde ne gibi seçme ve karar verme durumları ile karşılaşır? Hangi etmenler bireyin doğru ve gerçekçi seçimler yapmalarını engeller? Gibi sorular sormaya başlamışlardır. Böylece iş arama durumundaki bir kimseyi uygun bir işe yerleştirmenin tekniklerini araştıran uğraşı psikolojisinin yerini, kişinin bir yaşam boyu sürdüreceği uğraşılar bütünü demek olan, kariyerini seçinceye kadar geçirdiği gelişim evrelerini inceleyen meslek psikolojisi, Career Psychology almıştır. Jourdan 1971. Ekonomik ve sosyal yaklaşımlar. Meslek gelişimi ve seçimi sorununa ekonomistler, sosyologlar farklı açılardan çeşitli açıklamalar getirmişlerdir. Ekonomist ve sosyologların meslek seçimini bireyin dışındaki bazı sistemlerin işleyişine bağlamakla psikologlardan bir hayli ayrı düştükleri görülmektedir. Smith ve Clark gibi ekonomistler meslek seçimini ekonomideki sunum istem ve net fayda ilkeleriyle açıklarken, Crites 1969 sayfa 81-84, Lipset 1962 gibi sosyologlar, meslek seçiminin kültür, aile yapısı, okul ve arkadaşlık ilişkileri gibi toplumsal kurumların ya da toplulukların etkisiyle biçimlendiğini ileri sürmüşlerdir. Psikanalitik yaklaşımlar. Ekonomik ve sosyolojik görüşlerin tersine meslek seçimini açıklamakta psikolojik yaklaşımların daha çok bilinçli ya da bilinç dışı gereksinmeler, güdüler ya da benlik tasarımı gibi psikolojik etmenlere ağırlık verdikleri görülmektedir. Bunlardan psikanalitik kuramlar, diğer birçok davranış gibi mesleki davranışların da bilinç dışı gereksinmeleri doyurma yolunda yüceltilmiş davranışlar olduğu görüşünden hareket etmektedirler. Psikanalitik kuramcılara göre birey toplumca uygun görülen bazı etkinliklere katılarak libidosunu toplumca kabul edilebilecek bir biçimde ifade eder. Bordin ve arkadaşları 1963'e göre meslek de kişiliğin bir yansımasıdır. Hayatın ilk 6 yılı kişiliğin oluştuğu dönemdir. Bu dönemde geliştirilen çevreye uyum mekanizmaları daha karmaşık davranışların gelişimi için gerekli temeli oluşturur. Ancak yetişkinlerin davranışları da bebeklerinki gibi aynı içgüdüsel doyum kaynaklarına yöneliktir. Psikanalitik kuramcılardan Brill, 1949'a göre, normal insanın meslek seçme konusunda rehberliğe ihtiyacı yoktur. Çünkü kişinin bilinç dışı dürtüleri, onun hangi alanda doyum sağlayacağını söyleyen en iyi rehberdir. Roe'nun ihtiyaç kuramı. Psikanalitik kuram, meslek seçimini savunma mekanizmaları ile ve bilinç dışı gereksinmelerle açıklarken, Roe, 1957, meslek seçme kararında psikolojik gereksinmelerin önemine ağırlık vermektedir. Roe'ya göre bireyin çocukluğunda geçirdiği yaşantılar ve ana babası ile ilişkilerinde sağladığı doyum, onun gelecekte davranışlarını belirleyen iç uyarıcıları oluşturur. Bireyin gereksinmelerini doyurma yolları onun yetenek, ilgi ve tutumlarından hangilerini geliştireceğini belirler. Ana babanın karşıladığı psikolojik ihtiyaçlar, sevgi, ilgi ve benzeri davranışı etkileyecek bilinç dışı güdüler haline gelmezler. Ancak hiç doyurulmayan ya da çok az doyurulan ihtiyaçlar birer güdü haline gelir. Bu durumda aile ortamında sevgiye doymamış olan kişi ya insanlardan uzaklaşıp nesnelerle uğraşmayı ya da sevgi ihtiyacını doyuracak araçlar olarak insanlarla uğraşmayı tercih edeceklerdir. Meslekleri insanlarla veya insan olmayanla ilgilenmeyi gerektiren meslekler olarak iki genel kategoriye ayıran Roe, bireylerin bu alanlardan birine yönelişinin gerisinde, yukarıda belirtildiği şekilde çocukluk yaşantılarından kaynaklanan sevgi ihtiyacının bulunduğu görüşündedir. Gelişim kuramları. 1. Ginsberg ve arkadaşlarının gelişim kuramı. Ginsberg, 1952, Bir Meslek Seçimi Kuramına Doğru adlı makalesinde meslek seçiminde savaş, aileden önemli bir kişinin kaybı ya da bir mirasa konma gibi kişinin kontrolü dışındaki etmenlerin rol oynadığı ve seçimin bir kaza, bir tesadüf olduğunu iddia eden kuramcılara karşı tepkisini belirtmekte ve arkadaşlarıyla Ginsberg, Axelrod ve Herma, yeni bir kuram geliştirme gereğini duyduklarını ifade etmektedir. Meslek seçimini bir gelişim süreci olarak gören Ginsberg ve arkadaşlarına göre, birey mesleğini bir anda verilen gelişigüzel bir karar sonucunda değil, hayat boyunca oluşan ve gelişen ve büyük ölçüde geri dönülemez, irreversible olan davranış örüntüleri yoluyla seçer. Mesleki karar verme süreci, hayal dönemi, geçici seçimler dönemi ve gerçekçi dönem olmak üzere birbirinden ayrı 3 evreye ayrılır. Hayal dönemi 6-11 yaşlarını kapsar. Bu dönemde çocuk genellikle çevresindeki kimselere karşı geliştirdiği özdeşime göre bazı meslek tercihlerini ifade eder. Geçici seçim dönemi ergenlik dönemine rastlar. Bu dönem şu alt dönemlere ayrılır. 1. Seçimlerin ilgilere dayandığı ilgi dönemi. 2. Yeteneklerin dikkate alındığı yetenek dönemi. 3. Bireyin toplumda bir yer edinmeyi düşündüğü değer dönemi. Ve 4. Bireyin bir iş veya ileri eğitimi düşünmeye başladığı geçiş dönemi. Gerçekçi dönem ise şu alt basamaklara ayrılmaktadır. Araştırma. Bireyin meslek seçimi sorunu üzerinde düşünmeye ve bunu çözmek için gereksinme duyduğu yaşantıları kazanmaya başladığı dönem. Billurlaşma. Bireyin kendini verebileceği mesleği seçmesine etkileyen çok çeşitli faktörleri değerlendirdiği dönem. Belirleme. Seçeneklerin belli meslek amaçlarına göre değerlendirildiği dönem. Bu kuramda meslek seçimi ergenlik dönemi boyunca en az 10 yıl süren bir gelişim sürecinin ürünü olarak görülmekte ve varılacak kararın bireyin o ana kadar geçirdiği yaşantıların ürünü olacağı fakat aynı zamanda gelecekteki yaşam ve kararları da etkileyeceği, dolayısıyla geri dönülmez olduğu ileri sürülmektedir. 2. Süper'in benlik kuramı. Süper'e göre meslek seçimi benlik tasarımının mesleki bir terimle ifadesidir. Süper ve arkadaşları 1963. Benlik kuramı veya rol kuramı aynı zamanda meslek seçimine gelişimsel bir yaklaşım olarak da düşünülür. Süper'e göre benlik tasarımı bir kimsenin kendini nasıl gördüğüdür. Benlik tasarımı bireyin kendisi hakkında doğrudan edindiği algıların self-percepts, birbirleriyle anlamlı bütünler oluşturmasıyla meydana gelir. Ancak bu oluşum genellikle ister hayali olsun, ister gerçek hayat etkinlikleriyle olsun, bir rol oynamakla yani belli bir durumda, belli bir fonksiyonda bulunmakla gerçekleşmiştir. Benlik meslek seçimini etkiler. Çünkü aslında meslek seçimi bireyin kendi hakkındaki tasarımını oldukça açık bir biçimde ifade etmeyi istediği bir yaşam noktasıdır. Yani birey meslek tercihini ifade ederken açıkça ben şu ya da bu biçimde bir insanım der. İnsan hayatı boyunca çok çeşitli roller oynar. İş ve oyun etkinliklerinde yeteneklerini dener, başarılarını değerlendirir, başkalarının değerlendirmelerini değerlendirir, bazı şeyleri iyi bir biçimde yaptığını fark eder ve bundan doyum sağlar. Bu yaşantılar biriktikçe birey kendini şu ya da bu alanda daha başarılı olarak görmeye başlar. Kısaca kendisi hakkında bir yargıya varır. Yaşı ilerledikçe kendisi hakkındaki çok çeşitli tabloları birleştirir ve oldukça tutarlı bir benlik tasarımı oluşturur. Kişinin amacı benlik tasarımını korumaktır. Bütün davranışları artık bu benlik tasarımına göre biçimlenir. Mesleki davranışlar arasında da benlik tasarımıyla tutarlı olanları seçer. Benlik tasarımının oluşması ve bir mesleki tercihe dönüşmesi süreci bir gelişim süreci boyunca gerçekleşmektedir. Bu süreç Süper'e göre şu basamaklara ayrılmaktadır. 1. Büyüme 14 yaşa kadar. 2. Araştırma 15-24 yaşlar. 3. Yerleşme 25-44 yaşlar. 4. Koruma 45-64 yaşlar. 5. Çöküş 65 ve sonrası. Büyüme dönemi konusunda Süper'in açıklamaları Ginsberg ve arkadaşlarınınkinden pek farklı değildir. Meslek rehberliği açısından en önemli dönem araştırma dönemidir.